Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. 3 aylara girmiş bulunuyoruz. Rabbim istifade etmeyi nasip eylesin. Efendim, muhterem hocam, sizlerden gelen sorulara cevap veriyor değerli Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım hocamız. Muhterem hocam, ilk sorumuz şöyle: Kabe'de imamın önünde namaz kılıyorlar. Bu namaz olur mu? Daha önce imamın bulunduğu köşeyi boşaltıyorlardı ama şimdi boşaltmıyorlar, diyor dinleyicimiz. Buyurun efendim.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme barik lana fi Recep ve Şaban ve belligna Ramazan. Ben de değerli kardeşlerimizin bu vesileyle Recep-i Şeriflerini tebrik etmek isterim. Biliyorsunuz bir hafta oldu Recep-i Şerife gireli. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu mübarek ay başladığında bir nevi 3 ayları ifade eden şu duasını bol bol yapardı. Allah'ım Recep ve Şaban aylarını bizim hakkımızda bereketli kıl ve bizi Ramazan-ı Şerif'e ulaştır. Binaenaleyh şimdiden Ramazan-ı Şerif'e kavuşma heyecanı içerisinde olmamız ve kendimizi mübarek Ramazan-ı Şerif ayına hazırlamamız gerekiyor. Bu hazırlığın en önemli yönlerinden, yollarından bir tanesi de Ramazan-ı Şerif'te yapmayı düşündüğümüz ibadetlerin, ki başta oruç geliyor, Ramazan oruç ayı, şimdiden en azından pazartesi, perşembe günlerini oruç tutmak suretiyle Ramazan-ı Şerif'e hazırlık yapmamız ve Recep'in, Şaban'ın 13, 14, 15. günlerini, bunlara eyyam-ı biyt diyoruz, aydınlık günler anlamına geliyor, bunları oruçlu geçirmek suretiyle hazırlık yapmamız makbuldür, uygundur. İnşallah Cenab-ı Allah Ramazan-ı Şerif'e bizleri kavuşturur ve hazırlıklı olarak Ramazan-ı Şerif'i idrak etme, ihya etme imkanı buluruz. Şimdi değerli hocam, sormuş olduğunuz soruya gelecek olursak, Kabe-i Muazzama'da biliyorsunuz Kabe'yi kıblemiz olan Beyt-i Muazzam'ı namazda önümüze almamız gerekiyor. Namazın şartlarından bir tanesi istikbali kıble, yani Kabe'ye dönmektir. Biz İstanbul'dan, Türkiye'den döndüğümüzde genelde mültezem dediğimiz tarafa doğru dönerek namaz kılmak durumundayız. Yani Türkiye'nin genelinden böyle namaz kılıyoruz. Ama Kabe'nin içerisinde olduğumuzda dört bir taraftan namaz kılmamız mümkün hale geliyor. Dolayısıyla Kabe-i Muazzama ortada olmak üzere etrafında cemaat oluşuyor. Burada bir yandan Kabe-i Muazzama'yı önümüze almamız gerekiyor. Yani gördüğümüz zaman kaşımızın ortasına getirmemiz gerekiyor. Diğer yandan da imamın önüne geçmememiz gerekiyor. Çünkü imam olduğu için onun önde bulunması gerekiyor. Fakat Hanefi mezhebi açısından durum böyle ise de bazı mezheplerimizde bir zaruret olduğunda, bir ihtiyaç olduğunda bir tolerans gösteriliyor. Buna binaen eskiden onlar Kabe'de imamlık vazifesini yapan imamlarımız, hocalarımız ve Kabe'nin idaresi elinde bulunan Suudi Arabistan Krallığı Hanbeli mezhebine bağlı oldukları için genelde burada da buralarda da Hanbeli mezhebinin fıkhını uyguluyorlardı. Fakat geçenlerde bir uluslararası sempozyum düzenlemek suretiyle diğer mezheplerin de fıkhi hükümlerinden istifade etme cihetine gittiler. Buna binaen de eskiden mesela hem Medine-i Münevvere'de hem Mekke-i Mükerreme'de haremde kılınan namazlarda kıble tarafını geçenleri askerler ikaz ediyorlardı, uyarıyorlardı ve kıblede imamın önüne geçilmemesini temin etmeye çalışıyorlardı. Fakat Maliki mezhebindeki bu fıkhi görüşe, fetvaya istinaden bir zorunluluk olduğunda, bir ihtiyaç olduğunda, ki hakikaten orada ihtiyaç oluyor, yani özellikle de cuma günleri yer bulma noktasında büyük sıkıntılar çekiliyor. Bu gibi durumlarda mezheplerdeki ruhsatları kullanmamız gerekiyor. Ama biz Hanefi mezhebinden olduğumuz için biraz daha dikkat etmek suretiyle, vakitlice gelmek suretiyle imamın önüne geçmemeye gayret ederiz. Çünkü namazın şartlarından bir tanesi istikbalil kıble, kıbleye döneceğiz. Ama cemaat olmanın şartlarından bir tanesi de imamın arkasında bulunmak. En azından bir topuk mesafesi imamın önde olması gerekiyor. Buna da dikkat etmemiz gerekir. Mamafi biz kendi namazımızı doğru bir şekilde kılmaya gayret ederken diğer Müslümanların mezhep tercihlerini de bir kavga meselesi haline getirmemiz doğru bir şey değil. Özellikle de haç döneminde yoğun kalabalıkların bulunduğu cuma günleri ve Ramazan günlerinde insanlar namaz kılabilmek için yer bulmaya çalışıyorlar. Böyle bir durumda Maliki mezhebini taklit eden Müslümanların imamın önü denilebilecek olan bir yerde namaza durmalarında bir sakınca bulunmaz. Onların da namazı kabul olmuş olur inşallah. Bu yönüyle bunu da ifade etmek, belirtmek isteriz. Niye dün öyle yapıyorlardı, bugün böyle yapıyorlar? Şunu da unutmamak lazım gelir ki zaman içerisinde şartlar gerektirdiğinde bir takım genişlemelere gidiliyor. Nitekim mecelledeki bir kaidemiz, bir kuralımız da diyor ki اِذَا دَاقَ الْاَمْرُ اِتَّسَعَ. Bir şey dık olduğunda müttesa olur. Yani bir iş daraldığında, artık ihtiyacı göremeyecek hale geldiğinde genişlemeye gidilir deniliyor. Burada da insanlar birbiri üstüne çıkmak durumunda kaldıklarından yer bulan kimse bu yer imamın önünde arkasında bakmadan imama tabi olma cihetine gidiyor. Allah kabul etsin.
Amin. Değerli hocam, başka bir dinleyicimiz şöyle soruyor. Dinimiz hakkında hadisler, kıssalar ve ayetler hakkında bilgi vermek amacıyla bir yapay zeka avatarı geliştirdim. Bu tür bir avatarın İslam'da caiz mi, helal mi, yoksa yasak mı, haram mı olduğunu öğrenmek istiyorum. Bu konuda önerileriniz nelerdir diyor.
Şimdi bu soruyu sordun ama Basri hocam, ben sana avatar nedir desem, ne tür bir bilgiyle bizleri bilgilendirebilirsiniz?
Burada kastettiği hocam, yani muhtemel yapay bir insan kastediyor. Yani bir oluşturmuş. Siz ona soru soruyorsunuz. Aslında yapay zeka, bir yapay zeka oluşturmuş. Ona bir bilgi yüklemiş. Ona sorulan sorulara o müktesebatı ile cevap veriyor.
Evet. Şimdi yapay zekada da nihayetinde bir İnsan zekası söz konusu, bilgiyi yükleyen insan zekası veya gelen sorulara nasıl cevap vereceği şeklinde programlamayı yapan, kodlamayı yapan insan zekası. Mamafi burada biz temel olarak şunu esas almak durumundayız. Cenab-ı Allah bizleri alimlerimizle beraber olmak ve onlardan istifade etmek ile memur kılmış. Binaenaleyh kitaplardan kendi başına istifade etmek nasıl maksadı tahsil etmiyorsa, bu tür yapay zekalardan tek başına istifade etmek de kitapların daha altında bir seviyeye bizi götüreceği için kendi başına bir faide tahsil edemez. En azından biz kitapta yazılanın onun müellifine, yazarına bakarak sağlam olduğunu biliyoruz. Ama bu tür yapay zekalarla üretilen bilgilerin teste muhtaç olduğu, doğrulanmaya muhtaç olduğu apaçıktır. Zaman zaman biz de kullanıyoruz. Bazen bir soru soruyorsun, sana cevap veriyor. Sen diyorsun bu cevabı verdin de cevabı verebilmen için filan kitabı okumuş olman lazım. Okumuşluğun var mı? Yok diyor. Nasıl cevap verdin? Allah vergisi ben cevap verdim mahaline bir şeyler söylüyor. Binaenaleyh bu tür ortamların sağlam bir bilgi sunduğundan emin olma durumu söz konusudur. Kaldı ki sağlam bilgiyi bulduğumuz elde ettiğimiz kitaplara bile biz tek başına yeterli gözüyle bakmıyoruz. O kitabı okuyacak, anlayacak, izah edecek, yaşayıp da bizlere nakledecek hoca efendilere, alimlere ihtiyaç duyuyoruz. Nereden buna ihtiyaç duyuyoruz? Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir hadisinde bizlere buyuruyor ki, Allah diyor ilmi insanların kalplerinden söküp çıkartarak almaz diyor. Ama insanları, alimleri kabzederek, onların ruhlarını alarak, onları vefat ettirerek ilmi söküp çeker ve alır buyuruyor. Ondan sonra insanlar alimlerini kaybettiklerinde cahil bir takım insanlar türerler ve avam-ı nas onları kendilerine önder edinir. O cahiller kendileri de onların peşinden gidenleri de saptırırlar diyor. Sapıtırlar. Binaenaleyh bu hadisi şerif bize olmazsa olmaz olanın mutlak surette bir hoca efendinin dizinin dibine oturmak olduğunu, ona sormak, ondan istifade etmek olduğunu bildiriyor. Eğer kitap tek başına yeterli olacak olsaydı, Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim gönderip, efendim Tevrat gönderip, İncil gönderip, Zebur gönderip, 104 kitabı gönderip, peygamber göndermeme gibi bir yola gidebilirdi. Fakat Cenab-ı Allah yarattığı insanın bir rol modele ihtiyacı olduğunu bildiğinden dolayı kitapları mutlak surette peygamberlerine göndermiş ve o peygamberlerinin yaşantıları üzerinden bizler o kitapları nasıl tatbik edebileceğimizi öğrenme imkanını buluyoruz. Bugün de efendim ben kitaptan okurum, ben internetten bakarım, ben efendim yapay zekaya sorarım ederim türünden bunları bir bilgi edinme kaynağı olarak gören insanlar yanlış yaparlar. Çünkü salt bilgi, mücerret bilgi, soyut bilgi insanı bazen çok farklı istenilmeyen kötü mecralara sevk edebilir. Çünkü bilgiyi anlamak, idrak etmek, hazmetmek, onu yorumlamak ve tatbik sahasına dökebilmek çok önemlidir. Aksi halde siz aklınıza gelen ilk düşünceyi oradaki bilginin size yansıması olarak görürsünüz ve netice itibariyle de yanlış bir yola girebilirsiniz. Oysa bir rehberin rehberliğinde, kılavuzluğunda yol alırsanız yanlış okuduğunuz işaretleri, alametleri düzeltme imkanı bulursunuz. Böyle belli bir müddet yol aldıktan sonra artık kılavuz okuyabilme, rehberleri okuyabilme imkanına kavuştuktan sonra siz de başkalarına yol gösterebilme imkanına sahip olursunuz. Tarihimizde bu yönüyle hocasız yetişmiş olan alimler tenkit edilmiş ve onların bir takım aşırılıklara düştükleri kitaplarımızda kaydedilmiştir, serdedilmiştir. Bundan dolayı mutlak surette elimizde harita olsa da bir rehbere, bir kılavuz kaptana ihtiyacımız vardır. Onlar olmadan yol almamız mümkün değildir. Bundan dolayı evet, bilgiye ulaşmayı kolaylaştıracak mahiyette bu tür yapay zekaları kullanmak, bunları geliştirmek önemlidir. Ama son noktada mutlak surette biz canlı, kanlı bir hoca efendinin ilmine müracaatla bu meselelerde son sözü onlara danışmak durumundayız. Ama bir takım bilgileri kolayca elde edebilmek için araç olarak kullanılabilir. Bir takım işlemleri yapmak için, değerlendirmelerde bulunmak için, analizler için son kontrollerin insan tarafından yapılması şartıyla kolaylıklar sağlayabilirler. Bu noktada efendim konuşan bir şey üretmiş arkadaşımız veya insan suretinde bir bilgisayarda, ekranda bir kişilik üretmiş, bir karakter üretmiş. Bunlarla ilgili bir problem olacağını düşünmüyorum. Ama üretilen içeriğin bizatihi kendisinin değil de yorumlanma suretiyle dışa aktarılması söz konusu ise, o zaman burada mutlak surette son kontrolün efendim iyi yapılması lazım. Kaldı ki ilim öğrenmek, sormak, etmek bunlar birer ibadet. Okumak da ibadet, okutmak da ibadet. Efendim hoca efendinin veya bir müçtehidin, en üst seviyeden dile getirecek olursak, bir müçtehidin sözüyle amel etmek avam-ı nas için bağlayıcı bir eylemdir. Burada müçtehit olmanın şartlarından bahsedilirken en önemli şartın, yani dinen mükellef olması, akıl bali olması, Müslüman olması ve efendim yeterli donanıma sahip takva ehli bir kimse olması aranır. Şimdi yapay zekaya baktığımızda veya otonom sistemlere baktığımızda bu tür şeylerin imandan mücerret olduğunu, yani insan unsuru taşımadığını gördüğümüz için bunlara uymak bizi bağlayıcı bir şekilde ilzam edici olarak görülmez. Bundan dolayı mutlak surette evet, bunlardan istifade edilebilir. Bunların kolaylaştırıcı efendim yönlerinden faydalanılabilir. Ama en sonunda bir insan bilgisine, onayına müracaat etmek gerekir.
Hocam Allah razı olsun. Efendim, mezhep fıkhı ile hadis fıkhı arasında ne fark vardır? Avantajları ve dezavantajları nelerdir diye soruyor dinleyicimiz.
Şimdi mezhep fıkhı ve hadis fıkhı diye bir ayrım aslında doğru bir ayrım değil. Çünkü mezhep dediğimiz şey ayetleri ve hadisleri anlama biçimi, yöntemidir. Yani mezhep dediğiniz şey, işte Hanefi mezhebi, Şafii mezhebi, bugün varlığını sürdüren dört büyük mezhep, ameldeki dört büyük mezhebin imamları, hepsi hadis alimi olan zatlardır. Hepsinin en az bir hadisçi kadar hadis birikimi, ilmi vardır. Binaenaleyh Ebu Hanife Hazretleri hadis fıkhıyla meşgul olmuyordu da başka bir şeyle meşgul oluyordu anlamına bir şeyi söylemek bir Müslümanın yapabileceği bir iş değildir. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'den sonra belki de en çok basılan, okunan kitap İmam Nevevi Hazretleri'nin Riyazu Salihin adlı hadis derlemesidir. Bu mübarek zat hayatını ilimle geçirmiş, Şafii fukahasının önde gelenlerinden bir isimdir. Aynı zamanda da büyük bir hadis alimidir. Yazdığı bir eserde diyor ki, eğer diyor Ebu Hanife, İmam-ı Azam ve Muhammed bin İdris Eş-Şafii, İmam Şafii, bu iki zat diyor Allah'ın evliyalarından, büyük velilerinden değillerse diyor, şunu iyi bilin ki Allah'ın hiçbir velisi yeryüzünde yoktur diyor. Binaenaleyh mezhep imamları hem ilimde zirvedir, hem takvada, evliyalıkta zirvedir ve mezhep imamı olabilmek için aynı zamanda hadis ilminde, Kur'an ilminde zirve olmak gerekir. Bu ifade çok yanlış bir ifade olur. Yani hadis fıkhı ile mezhep fıkhı sanki ayrı ayrı şeylerdir. Fıkıh demek anlamak demektir, idrak etmek demektir. Hakikatine bir şeyin vakıf olabilmek demektir. Biz Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e tabi olmakla memuruz. Cenab-ı Allah bize peygambere itaat edin diyor. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin diyor. Bundan dolayı biz Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e itaat etmeye mecburuz. Ama Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı görme şansımız olmadı bizim. İnşallah Cenab-ı Allah lütfeder. Kıyamette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görürüz. Bundan dolayı Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir hadisi şerifinde dile getirdiğim en hayırlı çağ benim içinde bulunduğum çağdır. Daha sonra gelenler ve daha sonra gelenler diye üç çağdan bahsetmektedir. Bu üç çağ, üç kuşak, üç nesil en hayırlı nesiller, ilk üç asır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, sahabe efendilerimizin, onlardan sonra gelen tabi'in neslinin ve onları takip eden tebe-i tabi'in neslinin hayırlı bir nesil olduğunu, bu dönemlerin hayırlı dönemler olduğunu ifade ediyor. Binaenaleyh biz Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i görüp ona tabi olamadığımızda onun referans olduğu, hayırlıdır dediği sahabesine, tabiine ve tebe-i tabiine tabi olmak durumundayız. İlk nesil sahabe nesline baktığımızda onlar Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den öğrendikleri dini bütün dünyaya yaymak için canla başla cihad etmişler. Cihad etmekten ilim halkaları kurmaya vakit bulamamışlar. İkinci nesil tabi'in nesil bu sahabe efendilerimizi yani dünyaya dağılmış olan bu sahabe efendilerimizi oldukları yerde teker teker aramışlar, bulmuşlar ve onların ilimlerini toplamışlar. Üçüncü nesle getirmişler, teslim etmişler. Üçüncü nesilde de mezhepler ortaya çıkmış. Yoksa Ebu Bekir Efendimizin de bir mezhebi var. Hazreti Ömer'in de, Osman'ın da, Ali'nin de radıyallahu teala anhum hepsinin bir mezhebi var. Ama onlar A'dan Z'ye yani taharetle başlayan, ölümle biten bir fıkıh külliyatı bırakmamışlar bize. Böyle bir külliyat bırakmaya vakitleri de olmamış. Çünkü daha önemli cihad ile meşgul olmuşlar belki o dönemin şartları açısından. Ama Ebu Hanife'ye baktığımızda, İmam Şafii'ye baktığımızda, Ahmed İbni Hanbel'e baktığımızda onlar birer A'dan Z'ye tam bir külliyat olarak bir mezhep muhtevası bize bakmışlar. Binaenaleyh onların mezhepleri talebeleri tarafından yayılmış. Bütün dünyada bugün işte bu dört mezhebin bağlıları bulunuyor. Ağırlıklı olarak üç mezhebin tabileri var tabii. Şafii var, Hanefi var, Maliki var. Hanbeli mezhebi bir dar alanda bulunuyor ama onların da müntesipleri var. Onun haricinde unutulmuş, bugüne kadar devamı gelmemiş olan onlarca, yüzlerce mezhep daha var. Bütün bu mezhep alimlerimiz Kur'an'a bakarak ve Hazreti Peygamber'in hadisine bakarak bu mezhebi oluşturmuşlardır. Haşa hiçbir kendi kafasından, kendi isteğine göre bir içtihatta, bir fıkıh üretiminde bulunmamıştır. Böyle bir düşünceyle bunları itham etmeye kalkmak büyük bir nadanlık olur, büyük bir cahillik olur, büyük bir yobazlık olur. Sahabe efendilerimiz bizim başımızın tacıdır, tabi'in ve tebe-i tabi'in nesli yani bu ilk üç nesil ki üçüncü nesil daha fazla kurucu nesil olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunların çabaları, gayretleri Allah'ın dinini muhafaza etmekti. Allah'ın dininin bütün dünyada egemen olması için gayret ettiler. Gecelerini gündüzleriyle birleştirdiler ve elimize bugün çok rahat kullanabileceğimiz rehberler verdiler. Bugün evet Kur'an-ı Kerim de elimizde, hadis-i şerifler de elimizde ama o günün pratiği, o günün anlayışı bugün elimizde olmadığı için biz onlar kadar net, arı, duru, Kur'an'ı ve sünneti anlayabilme imkanına sahip değiliz. Bundan dolayıdır ki bizim o melekeye ulaşabilene kadar onların yollarından gitmemiz en uygun olandır, en doğru olandır. Allah bizi kulluğuna kabul etsin inşallah.
Amin. Allah razı olsun kıymetli hocam. Efendim şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlmihal Saati programımıza. Değerli hocam dinleyicimiz şöyle yazmış. Biraz bilgi vermiş ilk önce. Efendim diyor ki yılın çoğunu ahırda yemle beslenerek geçiren hayvana me'lufe denir. Bu çeşit hayvanlarda mübah otlaklarda beslenmemesi ve masraflı bir bakıma tabi olmaları sebebiyle kar bakımından büyüme ve gelişme yok sayılır. Başka bir deyimle ortak meralarda beslenmemeleri yüzünden bunlara toplum hakkı geçmez. Bu yüzden günümüzde yetiştirip satma gibi bir ticaret amacı olmaksızın sırf eti, sütü veya yavrusu için yılın yarıdan fazla bölümünde ahırda yemle beslenen hayvan türlerinin kendilerine zekat gerekmez. Fıkıh kitabında böyle yazı var diyor. Merak ettiğim şu, bahsedilen şekilde ahırda beslenen hayvanlardan zekat gerekmiyor. Sayısı 40'ı da geçse de aynı mı diye soruyor.
Şimdi tabii zekat meselesinin birçok bileşeni var. Bunların başında bizim olayı şöyle değerlendirmemiz gerekiyor. Cenab-ı Allah'ın ve onun peygamberinin bize emrettiği şekilde zekatta vazifemizi yerine getirmekle mükellefiz. Bazen şöyle değerlendirmeler yapılabiliyor. Efendim o kadar zengin adam, ondan zekat alınmıyor da fakir adam ev almak için bir para biriktirmiş, onun biriktirdiği 1-2 milyondan zekat alınıyor. Öbür tarafta adam 300-500 milyonluk fabrikası var, o fabrikadan zekat alınmıyor. Bu nasıl iş? Bu akla mantığa sığmaz diye bir takım efendim serzenişlerde veya anlama çabalarının içerisinde bazen kardeşlerimizi görüyoruz. Ama şunu unutmamak lazım gelir ki zekat meselesinin ekonomik bileşenleri yanında en önemli bileşeni ibadet unsuru taşımasıdır. Ve ibadetlerde asıl olan da Allah'ın bize emrettiğini yerine getirmektir. Mamafi biraz aklımızda kurcaladığımızda ve olayın derinlemesine, ilmine sahip olanlarla oturup konuştuğumuzda şu tür neticeleri görebiliyoruz. Zekat, atıl olan servetin toplum tarafından asgari düzeyde topluma yönelik faydasının tahsil edilmesidir. Eğer bir servet aktif olarak toplumun hizmetinde bulunuyorsa, zaten o servet vazifesini yerine getiriyordur. Şöyle ki siz efendim 100 bin lira, 1 milyon, 5 milyon neyse paraya sahipsiniz. Bununla efendim gittiniz bir daire aldınız. O daireyi ihtiyacı olan bir Müslüman geldi, kiraladı ve ihtiyacını gördü. Siz de oradan kira alıyorsunuz. Ne yaptınız? 5 milyonu getirdiniz. Tabiri caizse bir yere gömdünüz ve o gömdüğünüz yerde bir Müslüman ev ihtiyacını, barınma ihtiyacını karşılamak suretiyle bir sıkıntısını gidermiş oldu. Siz de ondan kira alıyorsunuz. Aldığınız bu kirayı yiyorsunuz. Binaenaleyh para topluma dönmüş oldu. Toplumsal faydayı sağlamış oldu. Sizin elinizde de kalan bir meblağ olmadığı için zekat mükellefi değilsiniz. Şimdi hayvanların zekatına gelince, hayvanların zekatı ile tarım arazilerinin zekatı birbirinden farklı. Hayvanlarda temel olan bir mesele var. Öncelikle bu hayvanların kendi kendilerini besleyip beslemedikleri meselesi var. Bunlar eğer kırsalda besleniyorlarsa, otlaklarda, mezralarda, yaylalarda besleniyorlarsa, senenin 6 ayından fazlası böyle ise bunlar kendi kendilerini besliyor demektir. Binaenaleyh bunlar belli sayıya geldiğinde zekatlarının verilmesi gerekir. İster yemek için saklayın, ister süs için saklayın, ne için saklarsanız saklayın. Eğer 40 tane koyununuz varsa ve bu koyunlar sizin arazide kendi kendilerine besleniyorlarsa veya efendim köyün, kamunun arazisinde besleniyorlarsa kendi kendilerine, bu hayvanların 40'ta bir zekatını vermek durumundasınız. 40 koyunda bir koyun vereceksiniz. Ama bu matematiksel değil. 80 koyunda 2 koyun değil. 80 koyunda da bir koyun vereceksiniz. 120 koyunda da bir koyun vereceksiniz. Niye? Çünkü Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimiz bize kaç koyundan zekat alınacağını bildirdiği hadisinde 40 koyundan bir koyun, 121 koyundan 2 koyun almamızı emrediyor. Binaenaleyh 200'e kadar 2 koyun alınacak, 201 olunca 3 koyun alınacak. Şunu ifade etmeye çalışıyorum. Yani bir matematiksel denklem üzerinden olayı çözmeye çalışırsak yanlış yaparız. Olayın matematiği tek başına bu olayı çözmeye yeterli değil. Ama eğer hayvanı ağılda besliyorsanız, o zaman bu hayvanların size maliyeti fazla olacağından dolayı bunların, yani 7 ay 8 ay ağılda besleniyor, ahırda besleniyor, bu hayvanlar zekata tabi değil. Ne olarak zekata tabi değil? Mücerret bir sayı olarak zekata tabi değil. Ama sen efendim 100 tane koyun besliyorsun ağılda, bu 100 tane koyunu sattın, efendim tanesini 10 bin liradan sattın, 1 milyon para eline geçti. Senin zekat günün, eğer zengin olmuş ve zekat mükellefi olmuşsan, zekat günün geldiğinde elindeki 1 milyonun da zekatını vermek durumundasın. Niye? Artık o sattığın koyunlar ticari olarak sana bir getiri sağlamışlardır. Bunun efendim zekatını vermek durumundasın. Bu hayvanların sütünden istifade ediyorsan, sütünü satıyorsan, sütündeki ticaretinden elinde kalan miktarın zekatını vereceksin. Etini satıyorsan etinden, yününü satıyorsan yününden, efendim başka bir şeyini satıyorsan, her neyinden istifade ediyorsan, elinde para kalıyorsa bu paranın nisap miktarına ulaşması halinde her sene zekatını vermekle mükellefsin. Diğer taraftan ise sen satmasan da, efendim sadece kendi tüketimin için kullansan da, mesela ağa olduğunu düşün Basri hocam, her evine gelene bir koyun kesiyorsun. Sene 360 gün sen birer koyun kesiyorsun. Ona göre 300-500 tane efendim ağalında hayvan var. Bunlar otlakta otluyorlar. Sene birkaç ay kış yapıyor. Onları o zaman ağla kapatıyorsun. Sen bunları düzenli olarak tüketiyorsun aslında. Ama her sene bunların zekatını vermekle mükellefsin. Eğer bunlar bir ticaret malı olarak değerlendirilseydi, belki de seneden seneye senin elinde efendim 30 tane 40 tane koyun kalıyordu sıfırdan. Bu yönüyle zekat mükellefi olmayacaktın. Ama her sene zekat mükellefi olduktan sonra ağalında 40 tane koyun varsa bir tanesini, efendim 121 tane varsa iki tanesini, 201 tane varsa üç tanesini vermekle mükellefsin. Binaenaleyh buradaki mantığı bir matematik, bir ekonomi mantığıyla salt olarak düşünmek ve değerlendirmek doğru değil. Zirai mahsullerde de böyle. Yani bir topraktan çıkanın belli bir yeküne geldikten sonra zekatını vermek var. Bir de onu satıp ticaret malı olarak değerlendirildiğinde zekatını vermek var. Bunların ikisini de birbirine karıştırmamak lazım. İnsan kendi tüketimi için ekiyor, biçiyorsa belli bir tüketimin üstüne çıktığında bunun efendim zekatını, belli bir üretimin üstüne çıktığında bunun zekatını vermekle mükellef. Ama kendi için değil de eğer ticaret için bir şeyler yapıyorsa o zaman ticaret ahkamı babından zekatını vermekle mükellef. Evet.
Evet hocam.
Bazen avam-ı nas'ta yani şöyle bir şey deniyor hocam. İşte efendim her maaşını aldığında 40'ta birini ver ki daha sonra başın ağrımasın şeklinde. Bu düşünce nasıl, sizce nasıl değerlendirirsiniz?
Yani tabii zekatta olduğu gibi birçok konularda farklı alimlerimizin görüşleri var. Binaenaleyh Kur'an-ı Kerim'e baktığınızda وَفِي اَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومْ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُمْ diyor. Onların mallarında sail ve mahrumun, yani isteyen, isteyemeyen kimselerin, fakirlerin hakkı vardır diyor. Eğer bir kimse aldığı maaşını kendisine yeterli görüyor, onunla zengin olabileceğini varsayıyorsa, ki herkesin maaşı farklı, biliyorsunuz en son asgari ücret diye bir asgari ücret, yani en düşük ücret tayini yaptı devlet. Bundan aşağısını verirseniz olmaz dedi. Bu kadarını, bu devlete göre olmaz tabii. Ama onun aşağısına gelinceye kadar bir Müslüman insanca yaşayabilecek düzeyde elindeki imkanları çalışanlarıyla paylaşması lazım. Yani devlet asgari ücreti 22 bin lira, 23 bin lira yaptı. Dolayısıyla ben bu kadar veririm, bundan daha fazla vermem, böyle verdiğimde de ben yakayı kurtarırım diye düşünmesin kimse. Öyle verdiğinde belki dünyalık olarak devletle olan hesaplaşması açısından yakayı kurtarabilir ama Allah ile olan hesaplaşması açısından yakayı kurtarabilir mi, kurtaramaz mı, o ayrı bir bahis. İnsanların bunu da değerlendirmeleri lazım gelir. Binaenaleyh asgari ücret kavramı herkese göre değişir. Doğru olan mesele bizim varlığımızda, servetimizde en yakınlarımızdan başlayarak bütün insanların, Müslümanların hakkının olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bana ne, ben kazandım ifadesi Karun'un ifadesidir. Musa aleyhisselam ona Allah için infak etmesini emrettiğinde innemâ utîtuhu alâ ilmin ilmi indî dedi. Yani ben bu serveti benim bilgimle elde ettim dedi. Yani serveti kendinden bildi. Şimdi zenginlerimiz de sahip oldukları malı mülkü kendilerinden bilecek olurlarsa çok büyük yanlış yapmış olurlar. Servet de, mal da, mülk de, kul da Allah'ındır. Kimine verir, kimine vermez. Verdiğini vermekle imtihan eder. Vermediğini de sabırla imtihan eder. Dolayısıyla herkes kendi imtihanıyla mesuldür. Bu imtihanı, asgari ücreti ben verdim, bununla kurtarırım diye bir Müslüman düşünmeye kalkarsa ahiretteki imtihanını veremez. Şimdi buradan hareketle bir insan aldığı maaşıyla geçinebiliyor. Memleketimizde de ihtiyaç sahipleri var. Bu malından onların hakkı da Allah'ın tayin ettiği asgari düzeyde %2,5'tür. Onu da vereyim diye düşünebilir. Belki teknik olarak kendisine gerçekten zekat farz olmaya da bilir. Ama bu düşünceyle yapması, farz olduğu niyetiyle, düşüncesiyle yapması halinde farz nafaka sevabı alır. Biliyorsunuz farzla nafile arasında dünyalar kadar fark var. Kıyas kabul edilmeyecek fark vardır. Bir rekat farz namazın yerini 100 milyon rekat nafile namaz doldurmaz. Aynı şekilde 1 lira farz olarak verilen paranın yerini 1 milyon, 10 milyon nafile doldurmaz. Bundan dolayı önce insan farz olan yükümlülüklerini yerine getirmelidir. Zekatını vermelidir. Bir Müslüman da az önce de söyledim, yani teknik olarak mükellef olmasa da, zekat yükümlüsü olmasa da, ben her ay efendim maaşımdan şu kadar vereyim niyetiyle yola çıksa, inşallah zekat verme sevabını alır. Böylelikle de ahirete zekat verenler kapısından girme gibi bir bahtiyarlığa erer.
Evet. Hocam orada yani şeyi de unutmaması gerekiyor. Başka malları, zekatı tabi malları varsa, diyelim ki yatırımlık arazisi var.
Tabii.
Veya
tabii.
Şu var, bu var.
Tabii onların hepsinin ayrı ayrı mesela hayvanı var, zirai mahsulleri var.
Evet.
Efendim altını var, gümüşü var, maaşı var. Bunların hepsi ayrı ayrı hesap edilip efendim zekatı verilmesi gerekiyor.
Evet. Şimdi değerli hocam şöyle yazıyor dinleyicimiz. Merhabalar kıymetli hocam. Lego çiçek ürünleri satıyorum. Lego birbirine geçen bloklar diye ifade etmiş. Bu ürünleri bazıları çocuklarına alıyor, bazıları ise kendi alıp yapıyor ve evinde dekor olarak kullanıyor. Bu çiçekler sonuçta yapay çiçekler. Bunların satışı caiz midir? Bazı hadislerde ellerinizle yaptığınız şeylere can vermek ile alakalı şeyler yazıyor. Ondan dolayı çok şüpheli yaklaşıyorum. Bana net ve detaylı bilgi verir misiniz diye bitiriyor.
Şimdi canlıdan kastımız bizim. Elbette her şey canlıdır. Taş da canlıdır. Yani taş da, toprak da, su da canlıdır. Cansız olanı hiçbir şey yoktur. Biz canlı ve cansız ayrımını yaparken bildiğimiz anlamda nefes alan, almayan türünden bir ayrım yapıyoruz. Buna göre işte insanlar ve hayvanlar canlıdır diyoruz. Bitkiler vesaireler, bunlar evet bitki gelişen, nema bulan bir varlıktır. Ama onlara canlı muamelesi yapmıyoruz. Dolayısıyla tabiat resimleri, doğa resimleri, ağaç çizmesi vesaire filan çizmesi, bunlar efendim kendi ellerinizle yaptıklarınız resimler, suretler bağlamına girmemektedir. Diğer taraftan çizilen resimlerde de temel mesele tevhid inancı ile bir çelişki içerisine girip girmemesi meselesidir. Buna göre de İnsan resmi problemli olan resimdir. Onun haricindekiler problemli olma derecesi onun ne kadar tapınmayla alakalı olup olmadığı yönündedir. Elbette işte bir yerde ineğe tapıyorlarsa burada efendim inek putu yapmak, heykeli yapmak, resmi yapmak da sıkıntılı bir şeydir. Veya ne bileyim bir yerde başka bir hayvana tapıyorlar. Onunla ilgili de bu tür şeyleri yapmak sıkıntılıdır. Ama bu kardeşimizin yaptığı efendim çiçektir, çimdir, ağaçtır vesairedir filan. Bunlar eğer bir dekor olarak yapılıyorsa, Bunlarda bir sakınca söz konusu olmaz. Kaldı ki zaten bu tür legolarla yapılan şeyler birebir tıpkı bir görüntü vermekten de uzaktır. Andıran mahiyette minyatürel şeylerdir bunlar. Bunlarla ilgili bir sıkıntımız söz konusu değil. Ama kardeşimizin hassasiyeti önemli bir hassasiyet. Cenab-ı Allah hassasiyeti de yerli yerinde kullanmayı hepimize nasip eylesin. Bunu da bir vesvese haline getirmemek lazım. Çünkü vesvese boyutuna gelmesi ayrı bir takım sıkıntıları da doğurabilecek bir şeydir. Bundan dolayı tekrar edecek olursak, insan ve hayvan sureti çizmedikçe, bunları çizerken de efendim kutsallığına, saygınlığına binaen böyle bir şeyin içerisinde olmadığı sürece bir sakınca yoktur. Cenab-ı Allah kendisine kul olmayı hepimize nasip eylesin.
Amin. Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, bu haftaki İlmihal Saati programının sonuna erdik. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.